Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin qul aghayra وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 8 Tir 1400 Hicri Kameri 18 Zilkade 1442 ve Miladi 29 Haziran 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile Amerika'nın bölgedeki varlığı üzerine yapan röportaj, İran basından seçmeler, Amerika'nın İnsan Hakları Haftası ve Sağlık Bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Ruhani, vatandaşların aşılanma hızının artması için döviz kaynaklarının kullanılmasına vurgu yaptı. Son 24 saatte koronavirüsten 142 kişi daha yaşamını yitirdi. Henye ile Nasrullah bir araya geldi. Ve Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak tatbikatı sürüyor. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, vatandaşların aşılanma hızının artması için döviz kaynaklarının kullanılmasına vurgu yaptı. Hükümetin Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, koronavirüs kısıtlamalarından kaynaklanan ekonomik etkilerin temel ürünler dahil tüm ürünlerin uluslararası fiyatlarının artmasına yol açtığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Ruhani, gerek yerli üretim gerekse ithalat yolu ile vatandaşlara aşı uygulanmasının hızlandırılması için döviz kaynağının kullanılmasına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüs ve ekonomik savaşa rağmen hükümetin gördüğü tedbirlerle 13. hükümetin kendi faaliyetlerinin başında temel ürünlerin tedariki konusunda sorun yaşamasına izin vermeyeceğini kaydetti. Ruhani, muhtelif ülkelerde bloke edilen paraların serbest bırakılması ile İran milletinin ekonomik savaş karşısındaki direnişinin meyvesini göreceklerini vurguladı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 142 vatandaşın daha koronadan hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 142 kişinin yaşamını yitirdiği, 12.717 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84.127'ye, vaka sayısı ise 3.192.809'a çıktı.
İran hükümet sözcüsü Ali Rabi, müzakerelerin sonuç vermesi için kendi haklarından taviz vermeyeceklerini, isteklerinin karşılanmaması halinde müzakerelerin devamının yeni hükümete bırakılacağını söyledi. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan hükümet sözcüsü Ali Rabi, görüşlerinin tüm taraflar için açık ve net olduğunu ve bu görüşlerine vurgu yaptıklarını işaretli, nükleer anlaşma görüşmelerinin tüm tarafların karar vermesi gereken bir noktaya ulaştığını, Amerika dahil karşı tarafların siyasi kararlarını açıklamalarını kaydetti. Enerji, finans, bankacılık ve sigorta gibi İran ekonomisinin esas sektörlerine yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda görüş birliğinin olduğuna dikkat çeken Rabi, tüm konular üzerinde mutabakat sağlanması halinde bir anlaşmanın gelişmesinden söz edebileceklerini vurguladı. İran'ın Lübnan'a petrol tankerlerinin gönderilmesine ilişkin olarak sözcü, İran ve Lübnan'ın iki dost ve kardeş ülke olarak ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiklerine bir talep gelmesi halinde ciddiyetle inceleyeceklerini söyledi.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimine kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reis'e kutlama mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in mesajında şu ifadelere yer verildi. Umarım sizin liderliğinizde İran İslam Cumhuriyeti koronavirüs krizini atlatır ve ekonomik kalkınma ve refah yolunda ilerler. Önümüzdeki yılda diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünü kutlayacak olan iki ülke, Sayın Reis'in Cumhurbaşkanlığı döneminde aralarındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirecektir. Bilindiği gibi İran 18 Haziran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.
10. İslami Radyo Televizyonlar Birliği Genel Kurul toplantısı 2 yıl aradan sonra medya adaleti ve ifade özgürlüğü konusu ile Tahran ve İslam dünyasından Kabil, Bağdat, Beyrut, Gazze, San'a ve İstanbul'da sağlık protokollerine uyularak düzenlendi. İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği Genel Sekreteri Ali Kerimiyan toplantıda yaptığı konuşmada Amerika'nın direnişe ait bazı site ve haber ajanslarına erişimi zalimce ve yasa dışı olarak yasaklanmasını eleştirirken bu girişimin insan hakları ve ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu vurguladı. Kerimiyan Müslümanlar dahil dünya milletlerinin temiz medya ürünlerini kullanma hakkına vurgu yaptı. İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRİ Başkanı Ali Askeri de toplantıda yaptığı açıklamada direniş medyasının geçmiştekinden daha güçlü şekilde kendi yoluna devam edeceğine işaretle düşmanların direniş medyasını yasaklamaktan bir kazanç elde edemeyeceğini vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erkeği İnsan Hakları Komitesi Avrupalı ülkelerin teröristlerin ilhamlarından yararlandığını belirtti. Şehit Beheşti ve onlarca İranlı yetkilinin daha münafıklar terör örgütünün düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit edilişinin 40. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İran İnsan Hakları Komitesi bu tür saldırıların muhtelif şekillerde sürdüğünü, on binlerce İran ve Irak vatandaşının münafıklar terör örgütünün eylemleri sonucu şehit olduğunu kaydetti. Öte yandan terör mağdurlarını savunma derneği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 47. toplantısı sırasında 28 Haziran 1981 faciasının 40. yıl dönümünde avukatlar, medya mensupları ve şehit ailelerin katılımıyla insan haklarının hukuki kapasiteleri ve yararları başlıklı bir toplantı düzenledi. Terör mağdurlarının başta Avrupa ve Hollanda olmak üzere uluslararası arenada hukuk kapasitelerinden yararlanmalarının gerekçeleri ve engellerinin incelendiği bu toplantıda konuşan Allame Tabatabai Üniversitesi öğretim üyesi Haybetullah Nejendi Meniş, hükümetlerin çifte davranışlarına son verilmesi ve uluslararası arenada ülkelerin sorumlu işbirliği güçlendirmesi çağrısında bulundu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Lübnan'daki temasları çerçevesinde Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah ile bir araya geldi. Ali Al-Minar televizyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Lübnan'daki temasları çerçevesinde Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah ile bir araya geldi. Filistin direniş grupları ile Siyonist güçleri arasındaki son savaşın ele alındığı görüşmede nihai zafere ulaşmak için Filistin direnişinin güçlendirilmesi konusu konuşuldu. Bu görüşmede Hizbullah ile Hamas arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkati çeken Haniye ve Nasrullah, Hizbullah ile Hamas'ın direniş ekseniyle kader belirleyici savaşlardaki önemli konumuna vurgu yaptı. İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniye, dün Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Bu görüşmede Filistin konuları ele alındı. Heniye, dün Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile de Beyrut'taki Cumhurbaşkanı Sarayı'nda görüştü. Ülkesinin Filistin davasını destekleme ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini reddetme konusundaki kararlı duruşuna bağlı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Aoun, Filistin'deki direnişin Siyonist rejime karşı son savaşta kazandığı zaferini tebrik etti. Söz konusu görüşmenin ardından kısa bir basın toplantısı düzenleyen Hamas lideri Heniye, zor günlerden geçen Lübnan için güven ve istikrar temenni ettiklerini belirtti.
Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri arasında dün Azerbaycan'da başlayan tatbikat sürüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ülke arasındaki askeri işbirliği çerçevesinde planlanan ve Mustafa Kemal Atatürk 2021 ismi verilen ortak askeri tatbikata Bakü'de başlandı. Temel amacı iki ülke ordularının muharebe hareketleri sırasında etkileşimini geliştirmek, komutanların karar verme ve yönetim becerilerini geliştirmek olan tatbikatta 600 asker, yaklaşık 40 tank ve zırhlı araç ve 20 top 7 savaş ve personel helikopteriyle 50 araç yer alıyor. İnsansız hava araçlarında kullanılacağı tatbikat 30 Haziran'a kadar sürecek.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan ziyareti kapsamında Savunma Bakanı Tuğgeneral Tal Beyk Omurili ile görüştü. Türkiye Savunma Bakanı Akar resmi ziyarete bulunmak üzere geldiği başkent Bişkek'te Kırgızistan Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti. Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Omuraliyev tarafından karşılanan Akar için askeri tören düzenlendi. Törenin ardından iki bakan önce baş başa görüştüler. Sonrasında Bakan Akar heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmenin başında Akar, ata yurdu Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ortak bağlara vurgu yapan Akar, kardeş ülke olarak nitelendirdiği Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılını tebrik etti. Türkiye'nin geçen 30 yıl içinde Kırgızistan'ın kalkınmasına destek verdi. Bu desteğini bundan sonra da sürdüreceğini aktaran Akar, Kırgızistan'ın siyasi istikrarı ve toplumsal huzuru her zaman bizim önceliğimizdir. Türkiye olarak kardeş Kırgız halkının huzur, istikrar ve refahına yönelik desteğimizi de sürdüreceğiz ifadesini kullandı.
Ankara ve İstanbul'da gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları İstanbul'daki gösteride polisin AFP FETÖ muhabiri Bülent Kılıç'a yönelik müdahalesine protesto etti. Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı Esra Koçak, Mayda Abdi İpekçi Parkı'nda toplanan grup adına yaptığı açıklamada İstanbul'daki yürüyüş sırasında polisin AFP FETÖ muhabiri Bülent Kılıç'a müdahalesini kınadıklarını söyledi. Mayda, meslektaşlarımız toplum adına görevlerini yürütürken ağır şiddetle karşı karşıya kalıyor. İçişleri Bakanlığı'nın gösteriler sırasında polislerin görüntülerinin alınamayacağına yönelik yasa dışı genelgesinin ardından bu şiddet çok daha tehlikeli bir boyuta ulaşmış durumda. Gazetecilik suç değildir. Bizler gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız, kabul etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Grup açıklamanın ardından özgür basın susturulamaz, şiddete hayır ve nefes almak istiyoruz sloganlar attı. Fotoğraf makineleri ile kameralarını yere koyarak tepkilerini gösterdi. Polisin Bülent Kılıç'a yönelik müdahalesinin protesto edildiği bir diğer adres de İstanbul'du. Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcileri İstanbul Valiliği önünde toplanarak İstanbul Valiliği önünden sesleniyoruz. Basının nefesini kesemezsiniz. Gazeteciliği boğmanıza izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 30 Haziran'da Antalya'ya ziyaret gerçekleştireceğini teyit etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kaydedildi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sayın Bakanımızın daveti üzerine 30 Haziran 2021 tarihinde ülkemizi ziyaret edecek. Antalya'da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır.
32 ülkeden binlerce askerin katıldığı Karadeniz'de yapılan Brezza 2021 askeri tatbikatı Moskova'dan gelen tepkilere rağmen başladı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
32 ülkeden binlerce askerin katıldığı Karadeniz'de yapılan Sea Breeze 2021 askeri tatbikatı Moskova'dan gelen tepkilere rağmen başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına ait 5 geminin Akdeniz'de gerçekleştirdikleri tatbikat kapsamında göreceli düşmanın saldırısını püskürttüklerini ve hava savunma kuvvetlerinin eğitimi icra ettiklerini duyurdu. Rusya'nın sert tepki gösterdiği Sea Breeze 2021 tatbikatı Amerika öncülüğünde çok sayıda NATO ülkesiyle Ukrayna'nın katılımıyla Karadeniz'de başladı. 1997'den bu yana her yıl düzenlenen tatbikatın bugüne dek en büyüğü bu yıl gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin de aralarında olduğu toplam 32 ülkeden 5000 askerin yanı sıra 32 gemi ve 40 uçakla düzenlenen tatbikatın 2 hafta süreceği açıklandı. Rusya kendi egemenlik bölgesinin yakınında yapıldığını ifade ettiği tatbikatı bir provokasyon olarak nitelendirerek Washington'a bundan vazgeçme çağrısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikatın boyutu ve açık saldırganlığının hiçbir şekilde Karadeniz'deki güvenlik gereksinimleriyle örtüşmediği belirtilerek bu tatbikatın asıl amacının Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sokmak olduğu öne sürülmüştü. Geçen hafta İngiltere ile Karadeniz'de askeri gerginlik yaşayan Rusya, kara sularına yönelik ihlallerin tekrarlanması halinde uyarılarını dikkate almayan savaş gemilerini vuracağını açıklamıştı. Moskova, Kırım yakınlarında kara sularını ihlal etmekle suçladığı bir İngiliz savaş gemisine yönelik uyarı atışı yaptığını ve HMS Defender adlı bu geminin güzergahını bombaladığını belirtmiş, Sivastopol açıklarındaki geminin bunun üzerine rotasını değiştirerek Rus sularından ayrıldığını öne sürmüştü. İngiltere ise gemisine Rus donanmasınca uyarı ateşi açıldığına ya da güzergahının bir Su-24 savaş uçağı tarafından bombalandığına dair iddiaları yalanlamış ve HMS Defender'in Ukrayna sularında seyrettiğini bildirmişti. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına ait 5 geminin Akdeniz'de gerçekleştirdikleri tatbikat kapsamında göreceli düşmanın saldırısını püskürttüklerini ve hava savunma kuvvetleri eğitimi icra ettiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus donanması ve hava uzay kuvvetleri birliklerinin Cuma gününden bu yana Akdeniz'de gerçekleştirdikleri tatbikata ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada gemi mürettebatları düşmana ait hava araçlarının saldırısını püskürtme görevlerini yerine getirdi ve hava savunma kuvvetleri eğitimi icra etti. Hava savunma birimleri hava saldırı araçlarının saldırılarını püskürtme konusunda pratik becerilerini geliştirdi ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca tatbikata Kinjal hipersonik füzelerle donatılmış MiG-31K avcı uçaklarının ve uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçaklarının da eğitim uçuşları gerçekleştirdikleri ifade edildi. Tatbikata Moskova füze kruvazörü Amiral Esen ve Amiral Makarov adlı fırkateynler, Stary Oskol ve Rostov-na-Donu denizaltıları, Tu-142MK ve Il-38 anti denizaltı uçakları, uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçakları ve MiG-31K uçakları yer aldı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komitesi ile komiseri ile Dağlık Karabağ mültecilerin dönüş meselesini ele aldı. Ermeni medyasına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile 28 Haziran'da gerçekleşen görüşme sırasında Dağlık Karabağ mültecilerinin de dönüşü ile ilgili konuları da ele aldı.
Amerika'nın son saldırısında şehit düşen 4 Haçlı Şabi mensubu için bugün binlerce Bağdat sakininin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Törende Amerika ve İsrail aleyhinde sloganlar atıldı. Amerikan savaş uçaklarının 28 Haziran'da Irak'ın Suriye sınırında Haçlı Şabi mevzilerine düzenlediği saldırıda 4 Haçlı Şabi mensubu şehit düştü. Haçlı Şabi şehitleri için bugün başkent Bağdat'ta binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Törene Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, Haçlı Şabi Komutanı, Haçlı Şabi Genelkurmay Başkanı ve El Fethi İttifakı Başkanı gibi Iraklı şahsiyetler ve yetkililer katıldı. Törene katılanlar Amerika ve İsrail rejimi aleyhinde sloganlar atarak işgalci Amerika'nın cinayetlerini kanadılar.
İsrail rejiminin Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Birleşik Arap Emirlikleri ile sağlanan münammalleşme anlaşmasından sonra Abu Dhabi'ye ilk kez ziyarette bulundu. Arap medyasına göre işgal rejiminin Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Birleşik Arap Emirlikleri ile sağlanan normalleşme anlaşmasından sonra Abu Dhabi'ye ilk kez ziyarette bulundu. İşgal rejimi Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 2 günlük ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne mevkidaşı Avrup Abdullah bin Zayed Ali Nahyan ile görüşecek. Ziyarette Lapid, İsrail'in bu Abu Dhabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğu'nun da resmi açılışını da yapacak. Lapid, İsrail'e Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sonrası Abu Dhabi'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olacak. İsrail'e Birleşik Arap Emirlikleri 15 Eylül 2000'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkiler normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.
Ve son haberimiz, koronavirüsün delta varyantı Amerikan genelinde özellikle de güney bölgelerinde yayılıyor. CBS News'un haberine göre koronavirüsün delta varyantı giderek Amerika geneline yayılıyor. Uzmanlar aşılama oranının az olduğu bölgelerin koronavirüsün delta varyantının yayılma riskine karşı açık olduğunu bildiriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın Biden döneminde direniş güçlerine ikinci saldırısı etrafında. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, pazar günü yerli akşam saatlerinde Amerikan Başkanı Joe Biden'ın doğrudan emriyle savunma amaçlı ince detaylı bir şekilde uygulanan saldırılar ile Suriye ve Irak sınırında milis güçlerinin mevzilerini hedef aldığını öne sürdü. Bu bildiriye göre bu saldırının hedefleri önceden belirlenmişti. Çünkü İran destekli milis gruplar Irak'taki Amerikan mevzileri ve güçlerine karşı İHA saldırılarında pay olmuştur. Pentagon'un bildirdiğine göre Amerikan uçakları 2 kez Suriye'deki operasyonel merkezleri ve silah depolarını, bir kez de Irak'taki milislerin mevzilerini hedef aldı. Irak'taki Saber'in News haber kanalı da Irak ve Suriye sınırında Haşd-i Şabi güçlerinin mevzilerinin bombalandığını duyurdu. Haşd-i Şabi'nin alt birliklerinden olan Ketaüb Seyyid-i Şuhada, Amerika'nın Irak ve Suriye sınırına yaptığı saldırılara tepki olarak bundan sonra Amerikalı işgalciler ile savaşın sınırsız olacağını ve bu sınırsız savaşın ilk adımının Amerikalı güçlerin hasım ve saldırgan İHA'larının Irak semalarında hedef alınması olacağını bildirdi. Biden son 5 ayda 2. kez Irak ve Suriye'deki Haşd-i Şabi mevzilerine saldırı talimatını verdi. İlk kez Biden, Şubat 2021'de Suriye'nin doğusunda direniş gruplarına bağlı mevzilerine saldırı talimatını verip bunun Bağdat'taki roketli saldırılara cevaben olduğunu belirtti. Şimdi de görünen o ki Amerika, Suriye ve Irak'ta direniş gruplarına saldırı gündeme almış ve Amerikan yeni hükümetinin Batı Asya'ya yönelik siyasetlerinin değiştireceğine dair sloganlarına rağmen Biden direniş eksenine karşı hasmane bir yaklaşım içerisine girmiştir. Washington bu askeri girişim ile Irak'taki Amerikan üslerine yapılan son İHA saldırılarına kesin tepki gösterdiğini düşünüyor. Amerika'nın bu saldırıların ardından ise Pentagon, İran'a bağlı grupları üstlerine yapılan saldırılardan sorumlu tutmuştu. Buna rağmen Şubat 2021, Amerika'nın telafi edici ve misilleme saldırılarına rağmen Amerika'nın Irak'taki üsleri ve güçlerine yönelik saldırıların devam etmesi böyle bir yaklaşımın yenilgiye uğradığını gösteriyor. Gerçekte Irak parlamentosunun Ocak 2020'deki kararına rağmen Amerikan güçlerinin yasa dışı varlığı, Amerikan konvoyları ve tesislerine yönelik saldırılarının devamına yol açmış bulunuyor.
Bir başka önemli mesele ise Amerika'nın Suriye ve Irak'a yaptığı hava saldırılarının gerçekte Siyonist rejime desteklemek ve onun direniş eksenleri güçlerinin de Suriye'den çıkması ve direniş ekseninin zayıflaması durutusundaki istekleri çerçevesinde Tel Aviv uzun süredir Suriye ve Irak'ın farklı noktalarındaki birçok direniş ekseni mevzilerine farklı hava saldırıları gerçekleştirmektedir. Burada önemli olan nokta ise bu hava saldırısının Amerika Başkanı'nın Kongre'ye danışmadan savaş yetkilerinin iptalinin Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasından birkaç gün sonra gerçekleştirilmesidir. 2002 yılında onaylanmış ve Irak'a karşı askeri güçleri kullanma izni Amerikan yasa belirleyicilerinin Irak'a askeri saldırıdan önce onayladığı yasalardır. Bu yasa Amerika Cumhurbaşkanı'na, Amerikan Başkanı'na belli şartlar altında Kongre onayı da olmadan Batı Asya'da kimi askeri girişimleri başlatma iznini verdi. George W. Bush'tan Joe Biden'e kadar Amerikan başkanları son 20 yılda bu yasayı hep Suriye ve Irak'a saldırıları yapmak ruhsatı olarak kullanmışlardır. Biden ise bu yasaya dayanarak Kongre'ye danışmadan Şubat 2021'in sonlarında Halk ve Suriye arasında da Irak ve Suriye arasında direniş güçlerine karşı hava saldırılarını da gündeme getirmiştir. Şimdi de görünen o ki bu yasa yeni saldırıların bahanesi haline gelmiştir. Buna rağmen Beyaz Saray Biden'in savaş yetkilerinin iptal olunmasını da desteklediğini iddia etmiştir. Şimdi ise ilk başta Trump'ın siyasetlerini de ve girişimlerini de tersine dönüştüreceğini iddia eden Biden hükümeti, tam da Trump'ın yolundan yürümekte ve Suriye ve Irak'ta da aynı savaş talep siyasetleri izlemektedir. Batı Asya meseleleri uzmanı Hasan Hanizade şöyle düşünüyor. Amerika'nın Biden başkanlığı döneminde bölgeye yönelik stratejisi öz açısından değişmeyecektir. Ancak onun taktiksel bakışı selefiyle temelden farklı olacak. Biden bu yeni saldırı talimatı ile Beyaz Saray'da hangi başkan olursa olsun Amerika'nın Batı Asya'daki savaş talep siyasetleri ve yaklaşımlarının da hala istikrarlı ve değişmez olacağını göstermiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Irak, Mısır ve Ürdün'ün Bağdat'taki üçlü oturumu etrafında. Irak, Mısır ve Ürdün'ün pazar günü üçlü oturumu ülkelerin üst düzey makamlarının katılımı ile Bağdat'ta düzenlendi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Irak Başbakanı Mustafa el-Gazimi Bağdat'taki pazar günü üçlü zirvesine katılan isimler oldu. Mısır ve Ürdün makamlarının Bağdat ziyareti aslında bu ülkelerin işbirliği mekanizması çerçevesindeki 4. tur görüşmeleri bağlamında oldu. Aslında bu süreç Mart 2019'da Kahire'de başlamıştı. Bu üçlü oturumun birkaç açıdan önemli olduğu söylenebilir. Bağdat oturumunun öneminin ilk boyutu üç ülkenin ilişkileri geliştirmek için kararlı olduğunu göstermektedir. Kararlı olmalarının göstergelerinden biri de El-Sisi'nin 30 yılın ardından Irak'a ziyarette bulunmasıdır. Mısır Cumhurbaşkanlığı Kurumu Sözcüsü Bessem Razi resmi bir bildiri yayımlayarak Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin Bağdat ziyaretini son 30 yılda Irak'a yapılan tarihi bir ziyaret olarak değerlendirdi. Bağdat oturumunun ikinci önemli boyutu ise bu üç ülkenin özellikle de Mısır ve Irak'ın büyük ve etkin Arap devletleri arasına girmek istemesi ve Batı Asya'da daha aktif rol oynamak istemeleridir. Bu doğrultuda Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüşecek. Irak'ın bölgesel ve Arap dünyasındaki konumunun tekrar sağlanmasının, bölgesel güvenlik ve kalkınmanın istikrarlı hale gelmesinde önemli bir unsur olduğunu belirtti. Buna rağmen pazar günü üçlü oturumda üç ülke liderleri Suriye ve Filistin krizleri hakkında da görüş alışverişinde bulunsa da Yemen krizine hiç değinilmedi. Bu yaklaşım üç liderin de dış siyasette temkinli davrandığını ve Suudi Arabistan'ı sorgulamak istemediğini gösteriyor.
Bağdat oturumunun da üçüncü boyutu üç ülke arasındaki ekonomik sorunlar ve kaygılardır. Mısır, Ürdün ve Irak üçlü oturumundan güdülen amaç da aslında Amman ve Kahire'de ön anlaşmaların aktifleştirilmesi ve ortak yatırımcılık ve ekonomik projelerin de hayata geçirilmesidir. Gerçi Bağdat oturumunda koronavirüs ve terörizm ile mücadele hususundaki işbirliklerine vurgu yapıldı, ancak Irak, Mısır ve Ürdün arasındaki en önemli ortak sorunun ekonomik meseleler olduğunu gösteriyor. Dünya Bankası ise Nisan 2019'dan beri Mısır halkının %60'ının yoksul olduğunu veya yoksulluk eşiğinde olduğunu da hayat koşullarının iyice düşmeye başladığını da bildirdi. Mısır hükümeti bütçesinin sadece %38'ini ertelenen ve geciken borçlarını da kapatmaya ayırmaktadır. Buna yeni borçlar ve taksitler eklenirse Mısır'ın bütçesinin %58'inin halka ayrılmadığı ve hep borçlar için ayrıldığı söylenebilir. Ürdün'de uygun bir ekonomik durum da yaşamıyor. Şimdiye dek bu ülkenin halkı defalarca ekonomik durumlarını protesto etmiş ve birkaç bakan da bu doğrultuda işten alınmıştır. Buna ilaveten Ürdün geçen Nisan ayı bir darbe girişimi de yaşamıştır. Darbecilerin halkında zor ekonomik koşullarında da planlarına kattıkları söylenmektedir. Nitekim Irak'ta uygun ekonomik koşullara sahip değildir. Öyle ki Adil Abdülmehdi'nin işten alınmasına yol açan Irak'ta hükümet karşıtı itirazların temeli de halkın ekonomik ve geçim memnuniyetsizliğidir. Bu yüzden de her güç ülke ise ekonomik ve ticari ilişkilerinde geliştirmesini bu üçlü oturumların temel hedefi olarak da belirlemiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, Amerika'nın son günlerde bölgemizde attığı adımlarla ilgili ve özellikle direniş eksenine karşı son hamlesi çeşitli medya kuruluşların gündemindeydi. Biz bu konuyla ilgili dün biraz detaylı olarak konuştuk. Ancak şimdi Amerikan terörist askerlerinin, terör güçlerinin bölgemizdeki varlığıyla ilgili bugünkü sohbetimizde ayrıntılı olarak konuşmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Efendim şimdi bizim bölgemizde Amerika'nın büyük bir mağlubiyeti ve yenilgisi söz konusu. Tabii bu yenilgiyi de bölgemizde direniş ekseninden almıştır. Geçenlerde Amerika'da başkanlık seçimleri aslında düzenlenmeden önce eski başkan Trump biz bölgeden çekileceğiz, askerlerimizi geri çekeceğiz gibi iddiaları gündeme geldi. Pratikte biz günümüzde böylesi iddiaların gerçekleşmesine tanıklık etmiyoruz maalesef. Ve Amerika hala sizin de ifade ettiğiniz gibi ister Afganistan'da olsun, Irak'ta, Suriye'de olsun varlığını koruyor. Şimdi bunun nedeni hakkında nasıl açıklarsınız siz görüşleriniz efendim?
Bilirsiniz bu taze sözlüğü yani geçen 3 prezident yani indiki Biden, Obama ya Trump bunların hamısı dediler ki Irak'tan çekilecek. Niye? Çünkü hatan dediler umumen seçkilerde. Niye dediler? Buna göre dediler ki her halde Amerikalıların kafasında bu soru var. Irak'ta Amerika askeri niye ölmelidir? Amerikalılar niye vergi vermelidirler ki Amerika aparsın Irak'ta min milyardlarla xəştəsin ve axırda heç nə ələ gətirməsin. Təbiidir ki bu məğlubiyyət Amerika xalqı üçün acıdır, orada səs verənlərə acıdır və təbiidir ki seçicilər də bu vədələrə verirlər ki Amerika istir Irak'dan çıxsın. Bu bir tərəfi buna görədir ki, Amerika xalqının səsin qazansınlar. İkincisi budur ki, hər halda məğlub olublar. Nə qədər bu məğlubiyyətə idamə verməlidirlər. Amma bir başqa tərəfdən, Amerika bura gələndə bir böyük hədəfləri vardı. Onun hədəfləri də bu idi ki, dünyanın bu həssas bölgəsində İsrailin burada təhlükəsizliyin qorusunlar və bölgədə böyük dövlətləri, yəni İranı, Türkiyəni, Suriyəni, Əraqı, Misri, o birisi ölkələrində hamısını, Libini, Tunisi, bunların hamısını parçalasınlar, dağıtsınlar. İndi buna əl tapa bilməyiblər. Bir müxtəsərinə əl tapdılar, o da nəticə vermədi. Yaraqda gördük, müqavimillət dirəşdi. Xüsusən bu dirəniş əksəri Amerikanın qabağında dayandı və Amerikanın nəxşələrinin demoqlar pozdu. İndi Amerika təbiidir ki, bu bölgədən bir tərəfdən çıxmağa məcburdur və vədə verir çıxsın və istəyir ki, onun da qüvvələrinə burada həmlə olmasın. Bir tərəfdən Əraqda, Əraqın parlamanı orada qanun keçib, Amerikalılar çıxmalıdırlar oradan. Suriyada Suriya hakimiyyətini ələ gətirib, dövləti müstəqərrdir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında təmsil olunur, millət təzəlikdə səs verdi. Təbiidir, Amerika orada nə işdir, nə deyir. Bu, bir tərəfdən bu həqiqət, bir tərəfdən də Amerikanın bölgədə olan böyük siyasətləri, bölgədə amalına, arzularına çatmaq üçün, təbiidir ki, bəzi qüvvələr Amerikada var, Amerikanın o pərdə arxasında Amerikanı idarə edən qüvvələr ki, umumən səhvimiz mənşəlidirlər, onlar çalışırlar ki, Amerika bu bölgədən çıxmasın, çünki bunu Amerikanın nəfinə bilmirlər, İsrailin nəfinə bilmirlər və bölgədə olan şeytənətləri, Amerika bu bölgədən çıxsa təbiidir ki, indişi kimi rahat icra eləyə bilməz, onlara yapamaz. Təbiidir ki, istəyirlər ki, Amerika bu bölgədə qalsın, Amerikanın içində olan bəzi pərdə arxası qüvvələr. Vəli hər halda indi elə Həşdü Şəbinin də bu saldırı ilə əlaqədə verdici bəyaniyyədə göstərir ki, onlar dedilər, biz çox çətin intiqam alacağıq. Təbiidir ki, Amerika bölgədə qalmaq istəsə, hər halda bundan artıq sədəmə görəcək və Amerika qüvvələri burada təhlükəyə düşəcəklər və böyük ziyana məruz qalacaqlar. Çün millətlər daha ayılıb və istəmirlər ki, Amerikanın sültəsi altında və ya Amerikanın idarəsi altında qalsınlar. Bir nümunəsi deyilə Türkiyədir və Türkiyə xalqının bugünləri etdiyi fikri dövlət müstəqilliyindən olan Türkiyə xalqının anlayışı 30 il bundan qabağından çox fərqli idi. İndi millət hər halda istəyir ki, öz ayağının üstə dursun, öz ənənələri, milli, dini ənənələrinə bağlı qalsın, sadiq qalsın, öz qonşuları ilə dostluq və qardaşlıq içində yaşasınlar və Amerikaya burada qara piyada əsgər olmasın.
Tahran Radiosu.
Doğru. Şimdi bizim bölgemizde bazı ülkeler Amerika'nın üslerini kendi topraklar içinde bulunduruyorlar. Örneğin Türkiye hakkında da konuşacak olursak, şimdi Türkiye'de zaman zaman Amerika'dan bazı konularda hayal kırıklığına uğramıştır. Yani bölge ülkeleri bu Amerika'nın askeri varlığına karşı nasıl bir tutum içinde ortak bir şekilde hareket etmeli sizce?
Təbii məsələdir ki, Amerikanın hər ölkədə bazası var, hər ölkədə onun əsgəri təsisatı var. Bu o deməkdir ki, o ölkə tam müstəqil bir ölkədir. Yəni, nə demək, Türkiyə öz torpağından müdafiə edə bilmir ki, Amerikaya bölgədə baza verib. Amerikanın Türkiyədə əsgəri varlığının səbəbi nədir? Amerika burada nə istəyir? Türkiyənin müstəqilliyi müdafiə edirmi? Türkiyənin ərazi bütövlüyü müdafiə edirmi? Türkiyənin terörist qruplarla 40 ildir mücadiləsinə kömək edirmi? Yox. Əslində, Amerika oradadır. Ta İsrailin təhlükəsizliyini təmin eləsin. İsrail Türkiyədədir ya başqa qonşu ölkələrdədir. Buna görə ki, bölgədə olan şeytani siyasətlərin həyata keçirsin. Və təbiidir ki, bölgədə, Əraqda, Suriyada bu günə görə Amerika bombardıman eləyir, hətta Əfqanistanda xalqları, müsəlman xalqları qırır, onun böyük hissəsi Türkiyədən support olunur. Türkiyədə incirlik və başqa Amerikanın əsgəri bazalarından support olunur. Bu, vaqən üz qarasıdır müsəlmanlara ki, öz ölkələrində düşman bir ölçüye, Müslümanların katili, Müslümanların düşmaninin demek olar birincisi sayılan kuvviye orada yer verirler ve orada yataklık eliyeler ve onlara öz ölçelerinde askeri imkan verirler. Təbiidir ki, gələcəkdə, çox yoxun gələcəkdə mən belə başa düşürəm ki, Türkiyə xalqı buna razı olmayacaq və bəlkə də elə buna görədir ki, Amerika öz gələcəkdə Türkiyədə varlığın təhlükədə görür. Allah bu hükumət ya başqa hükumət. Hər halda müstəqil dövlət buna razı olmaz. Hər bu dövlət də yəqin gecdikdə, tezdikdə bu təsmimi tutmaq zorundadır xalqların İstəyi əsasında. Ona görə də şayət Amerika çalışır ki, Suriyədə ya Əraqda özünə bir yer, özünə bir ayaq yeri açsın və öz əskəri varlığın terörist qruplarının içində idamə versin. Ya bəlkə məğlub elədiyi dövlətlərə, o cümlədən Suriyədə, Əraqda ki, şükür Allah indiyəncən bu hasil olmayıb. Vəli hər halda Amerikanın hər dövlətin, hər millətin içində, hər ölkənin içində hərbi bazası və hərbi əskəri təsisatı varsa, o sual altındadır. O millətin müstəqilliyi və o millətin ərazi bütövlüyü. Çünki o mənayədir ki, Amerikalılar birbaşa o əskəri bazalara cəlb edirlər və o dövlətin orada iqtidarı yoxdur. Yəni biz keçmişdə bu FETÖ-nün Türkiyədə dövlət çevrilişi, əskəri dövlət çevrilişi cəhdində də gördük. Orada məcər mümkün idi incirlik orada alanından incirlik bazasından uçaqlar uçağa həm əskəri uçaqlar qırıcılar, təyyarələr orada uçalar həm onları benzin ilə təmin eləyən onlara yakıt verən uçaqlar uçalar və gələlər bu uçaqları göydə ya onlara yakıt verələr, benzin verələr və onları təmin eləyələr. Təbiidir ki, Amerikalıların bunlardan xəbəri var idi. Yəni, dövlət Türkiyənin, Türkiyə dövlətinin bugünü bu zəifidir və ya bəzi mülahizələridir, gücü çatmır, istəyə bilmir, deyə ki, ax, sən nəcər olur mənim torpağımın içində sənə imkan vermişəm, baza vermişəm, sən onun mənim əleyhimə olan dövlət çevrilişində, əskəri çevrilişdə himayə edirsən və dövlətə xəbər vermirsən və görünə göz yumursan. Bu çox, demək olar ki, belə utanc verici bir şərait.
Doğru. Əfəndim, vaxtı aldığınız üçün çox təşəkkür edəm, sən Şərifi.
İyi yayınlar, sağ olun.
Çox sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Amerika'nın bölgemizdeki askeri varlığı ile ilgili kısaca bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhur İslami gazetesinde Amerika ve Korsan İsrail rejiminin İran'a karşı ittifak tazelemesi İran Sanayi Ticaret ve Maden Bakanı Ali Rıza Rezm Hüseyini'nin İran otomotiv sanayisinin 4,5 milyar dolar dışa bağımlılığının yapılan çabalarla 1,5 milyar dolara indiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken Risalet gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya İşleri Genel Müdürü Seyyid Resul Musevi'nin Amerika'nın Afganistan'ı iç savaş eşiğine getirdiği yönünde açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya İşleri Genel Müdürü Seyyid Resul Musevi, Amerikalıların Afganistan'ı iç savaş eşiğine getirdiğini kaydetti. İslami İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya İşleri Genel Müdürü Seyyid Resul Musevi, pazartesi Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, Sorumsuzca kaçış, sorumluca giriş başlığı altında Amerikalıların sorumsuzca Afganistan'dan kaçarak bu ülkeyi iç savaş eşiğine getirdiğini belirtti. Musevi açıklamasının devamında Afganistan yönetimi, Taliban, mücahitler ve tüm ulusal güçlerin Afganistan'ın geleceği konusunu ciddiyetle takip ederek cesur kararlarla ülkeyi kurtarmaları gerektiğini vurguladı. Amerika ve NATO'nun Afganistan'dan sorumsuzca çekilmesiyle birlikte son haftalarda Taliban güçleri ilerleyerek Afganistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmiş bulunuyor.
İttilaat gazetesinde işgalci Siyonistlerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas ve Nablus kentlerinde Filistinlilere saldırması, Amerika'nın Irak ve Suriye sınırında direniş güçlerinin mevzilerini bombardıman etmesine karşı tepkilerin devam etmesi gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde İran'ın el dokuma halı ihracatında artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Ulusal Halı Merkezi Başkanı Ferahnaz Erfa, bu yılın ilk iki ayında İran'ın el dokuma halı ihracatının %84 artış gösterdiğini duyurdu. İran ile ticaret yapan 33 ülke arasında İran'ın el dokuma halılarının ilk iki ithalatçısının Japonya ve Almanya olduğunu belirten Erfa, ihraç edilen halıların yarısı İmam Hümeyni Havalimanı'ndan, %46'sı Mehrabad Gümrüğü'nden, geriye kalan kısmı da diğer gümrüklerden ihraç edildi diye kaydetti. Bu dönemde 3.4 milyon dolarla yün ve kürk ihracatının toplam ihracatın %70.8'ini oluşturduğunu dile getiren Erfa, ipek halı ihracatının payının ise %15 olduğunu söyledi. Gümrük istatistiklerine göre bu yılın Mayıs ayında 2 milyon 700 bin dolar değerinde 214.4 ton el dokuma halı ihraç edildiğini kaydeden Erfa, geçen yıla kıyasla bu sektörde %28.5 büyüme yaşandığını ifade etti. İstatistiklere göre 2019 yılında küresel borsalarda çeşitli ülkelere 1 milyar dolardan fazla el dokuma halı ihraç edildi. İran İslam Cumhuriyeti toplam el dokuma halı ihracatının %7.9'una sahiptir.
Hemşire gazetesinde Fransa ordusunda silah kaçakçılığı rezaletini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Fransa'da Ocak'ta başlatılan silah kaçakçılığıyla ilgili bir davada Savunma Bakanlığı'nda şoförlük yapmış bir asker de yargılanıyor. Mediapart sitesinin araştırma haberine göre ülkede Ocak'ta ortaya çıkarılan silah kaçakçılığı ağıyla ilgili davada gözaltına alınan iki askerden birinin Savunma Bakanı Florence Parly'in şoförlüğünü yapan kişi olduğu ortaya çıktı. Davada silah edinmek, bulundurmak ve başkalarına nakletmek ile suç örgütü üyesi olmakla suçlanan asker, kökenli şoförün silah kaçakçılığı skandalının ortaya çıkarmasından 6 ay önce Temmuz 2020'de bakanlığa girdiği, bazı seyahatlerinde bakana eşlik ettiği öğrenildi. Silah kaçakçılığına karışmış birinin Savunma Bakanlığı güvenlik soruşturmasından nasıl geçtiği sorgulanan haberde ayrıca bakanlığın 2020 yazında stajyer ehliyeti olan bir askeri şoför olarak atamayı değerlendirdiği ancak bu karardan vazgeçildiği belirtildi. Ocak'ta ortaya çıkarılan geniş silah kaçakçılığı ağının uyuşturucu kaçakçıları ile aşırı sağcı gruplara silah temin ettiği tespit edilmişti. Düzenlenen operasyonda 200 silah ele geçirmiş, gözaltına alınan 10 kişiden olan 2 askerin kaçakçılık ağının önemli unsurları olduğu bildirilmişti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerikan İnsan Hakları Haftası.
İran İslam Cumhuriyeti'nin münasebetler ve yetkinlik takviminde 27 Haziran, 3 Temmuz tarihleri Amerikan İnsan Hakları Haftası olarak adlandırılmıştır.
Programımızın ikinci bölümünde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Yarım yüzyılı aşkın bir süredir insan hakları konusu Amerika tarafından bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'ne herhangi bir şekilde karşı çıkan ülkeler hiçbir delil olmaksızın insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Bunun anlamı Amerika'nın sorun yaşadığı herhangi bir ülkenin insan hakları ihlalcisi olarak tanımlanmasıdır. Bu çelişkili davranış Amerikan toplumunun iç gelişmeleri içinde geçerlidir. Amerikan tarihine bakıldığında bu ülkede yaşayan azınlıkların Amerika hükümetinin şiddetli baskısı altında olduğu görülmektedir. Tarih sayfalarında Kızılderililerin Amerikalılar tarafından nasıl katliam edildiği ve siyahilerin nasıl köleleştiğini görüyoruz. Bu gerçekler Amerika sınırları içinde de halkın yönetimin insan hakları ihlallerinden korunmadığını, yoğun ırkçı ve ayrımcı siyasetlerine maruz kaldığını gösteriyor.
Amerika'nın insan hakları ihlallerinin bir başka örneği çocuk hakları ile ilgilidir. Çocuk hakları en önemli temel haklardan biri olması ve tüm ülkeler tarafından tanınmasına rağmen Amerika'nın insan hakları ile ilgili yoğun propagandaların aksine çocuk hakları konvansiyonunu imzalamayan tek ülke Amerika'dır. Tüm ülkeler çocuk hakları sözleşmesine üyedir. Zira çocuk hakları temel bir haktır.
Amerika Trump döneminde göçmen karşıtı siyasetlerini gerçekleştirmek için göçmen ailelerden çocuklarını ayırma politikasını uyguladı ve bu planı bir baskı aracı ve bir cezalandırma yöntemi olarak kullandı. Fakat bu göçler Amerika'nın Güney Amerika ve Orta Amerika'da yıllar boyunca uyguladığı sömürgeci politikasından kaynaklanmaktadır. Sosyokültürel alanda Amerika insan haklarını ihlal ederek çocuklar ve insanlar için birçok sorun oluşturmuştur.
Amerikan yasalarına bakıldığında yasaların nüfusun sadece %1'inin yararına yazıldığı görülüyor. Bu nedenle Amerika hükümetinin insan hakları ihlalleri toplumun %1'inin çıkarlarını güvence altına almayı amaçlıyor. Bu ayrımcılıklar sayesinde Amerika'da polis ırkçılığı, suç ve hapishane nüfusunda artmasına, ayrıca Amerika'nın bir toplama kampına veya gulag gibi büyük bir hapishane dönüşmesine sebep olmuştur.
Bu ülkede her yıl binlerce insan silah üreticileri ve ateşli silahlar cehenneminin mafyasının bencilliklerine ve açgözlülüğüne kurban gidiyor. Bunlar ise polis tarafından resmen ve yasal olarak öldürülenlerin dışındadır. Siyahilerin bir yana Amerika'nın gerçek sahipleri olan yerliler bir asırdan uzun süredir yerli kimliklerini Amerikalıların yıkıcı uyum sağlama siyasetine karşı direniyorlar ve dünyada kimse onların çığlıklarını duymuyor. Çeyrek asırdan fazla bir süredir Davud tarikatının acımasız ve ortaçağ katliamını kovuşturulması için hiçbir kararlılık yoktur.
Azınlıklar, renkli derililer, Müslümanlar, kadınlar, siyahilerin haklarının statüsü, sivil özgürlükler ve özel hayatın statüsü ve son yıllarda polisin siyahilere yönelik vahşiliğine itiraz eden protestocuların polis tarafından bastırılması ve öldürülmesi Amerika'nın kendi halkına karşı diğer insanlık dışı tutumlardır.
Amerika birçok ülkede de askeri müdahale ve insanlık dışı birçok saldırı ve tecavüzün sebebidir. Amerikan birliklerinin 1901'de Kolombiya'ya doğrudan girişi, 1907'de Nikaragua'nın işgali, 1912'de Panama'nın işgali Amerikan saldırılarından bazılarıdır. 1917 ve 1933 yılları arasında Küba'nın işgali, ayrıca Çin'in işgali ve Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombası sonucu yaklaşık 220 bin kişinin radyasyonla trajik ölümü Amerika'nın suçları ve tecavüzlerinin bir başka parçasıdır.
Washington, Japonya, Almanya ve İtalya gibi İkinci Dünya Savaşı'nda yenik düşen ülkeler, ayrıca onların ve kalkınma için Amerika yardımlarına ihtiyacı olan birçok ülkede askeri üs kurmuştur. Amerika sadece 20. yüzyılın ikinci yarısında yaklaşık 100 darbeye tasarlayarak gerçekleştirmeye çalışmışken, onlarca kez direkt olarak ülkeleri işgal etmiş veya onları askeri müdahaleyle tehdit etmiştir. Amerika'nın tehditler, darbeler, askeri işgal ve yaptırımlarla halkların bağımsızlığına ve hükümetlerin karar alma süreçlerine nasıl zarar verdiği kolayca anlaşılıyor. Bu müdahalelerde çeşitli askeri ve casusluk örgütleri, halkçı hükümetleri devirmek bağlamındaki darbe ve komploların tasarlanması ve gerçekleştirmesinde aktif rol oynadılar.
Batı Asya'nın Amerika tarafından güvensizleştirilmesi ve yıllar boyunca halkların katliam edilmesi bu bölgenin günümüzde istikrarsızlaşmasına sebep olmuştur. Askerlerinin Batı Asya'daki varlığı, bölgedeki güvensizliği, terörü ve vekalet savaşları yoğunlaştırdı. Tabii bu müdahaleci siyasetlerin devamında birçok gizli cinayetler de yaşandı. 1958'de Lübnan'a saldırı, 1991'deki Birinci Körfez Savaşı sırasında Irak'ta geniş çaplı askeri operasyonlar, Somali saldırısı, 2001'de Amerikalılar tarafından El-Kaide bahanesiyle Afganistan'ı işgal etmesi ki daha sonra El-Kaide'nin bizzat Amerika tarafından donatıldığı ispatlandı. Birleşmiş Milletler izni olmadan 2003 yılında Irak'a saldırı ve işgali ve Irak Meclisi'nin onayına rağmen hala askeri varlığını sürdürmesi, ayrıca Suriye'de halkın seçtiği hükümeti devirmek için teröristleri silahlandırarak desteklemesi bu konuya örneklerdir.
Amerika'nın dünyada güvenlik meselelerine müdahalesi, güvensizlik, suç ve masum insanların öldürmesine yol açtı ve bu olaydan da en çok İran acı çekti. Önceki sohbetimizde de belirttiğimiz üzere 1981-1988 yılları aralığında 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasındaki günleri oluşturan hafta İran halkına karşı Amerika'nın direkt rol aldığı çeşitli terör saldırılarının yıl dönümleridir. 27 Haziran 1981 tarihinde Ebu Zer Camisi'nde münafıklar tarafından Ayetullah Hamene'ye terör saldırısı düzenlenmesi, ertesi gün yani 28 Haziran 1981'de Ayetullah Beheşti ve İslami Nizam'ın 72 yetkilisinin şehadetiyle sonuçlanan patlama olayı, 1987 yılında Serdaş Sınır kentine kimyasal saldırı, 3 Temmuz 1988 tarihinde Airbus yolcu uçağına savaş gemisi tarafından saldırı düzenlenerek 290 sivil yolcunun Fars Körfezi semasında şehit düşmesi, Amerika ve Siyonist rejimin iç ve dış unsurlarının işbirliğiyle işlenen insanlık dışı cinayetlerdir.
28 Haziran 1981 tarihinde yaşanan terör olayında dönemin Yargıtay Başkanı Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Behişti ve aralarında 4 bakan, 12 bakan yardımcısı ve yaklaşık 30 milletvekilinin bulunduğu 72 kişi münafıkların yerleştirdiği bombanın infilakı sonucu şehit oldu. Bu facia çok büyük ve acıyı beraberinde getirdi. Ki İslam İnkılabı rehberinin tabirine göre doğal olarak İslam İnkılabı'nın devrilmesiyle sonuçlanmalıydı. Fakat şehitlerin kanı bereketi sayesinde düşünülenin tam tersi oldu ve bu olaydan sonra halk kenetlendi ve inkılap doğru ve gerçek yoluna oturdu.
3 Temmuz 1988 tarihi İran halkının hafızasında çok acı bir diğer olayın yıl dönümüdür. Bugün de Fars Körfezi semasında olan İran yolcu uçağı USS Vincennes savaş gemisinden fırlatılan iki füzeyle düştü. Tamamen kasıtlı olarak hedef alınan yolcu uçağında kadın erkek, yaşlı çocuk, sivil mürettebattan oluşan 290 kişinin tümü şehit oldu ve aralarında 13 yaşın altında olan 66 çocuk, 53 kadın ve 46 yabancı uyruklu bulunuyordu.
İran İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali Bakr Ekeni, Amerika'nın bu cinayeti hakkındaki tweet mesajında şöyle yazdı. Amerika terörizm tarihinin ansiklopedisi İran'da kimyasal silahları hala kurban olan Almanya ve 17 bin savunmasız İranlı'yı şehit eden teröristlerin hizmetkarı ve çöplüğü olan Arnavutluk. Aslında gözlerini en insanlık dışı cinayetlere kapatan ve bizzat en büyük insan hakları ihlalcileri olan Batı dünyası, insan haklarını savunduğunu iddia edemez ve diğer ülkelere karşı bildiri yayınlayamaz.
19 Ağustos 1953 darbesi, aynı yıl 7 Aralık tarihinde üniversite öğrencilerinin şehadeti, Şah'ın zorba hükümetinin temellerinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi, korkunç savak örgütünün kurulması, kapitülasyon yasasının dayatılması ve büyük İran halkının hor görülmesi, İran içişlerine müdahale için Amerikalı danışmanların gönderilmesi ve 6 Haziran 1963 kıyamının bastırılarak yüzlerce insanın kanının akıtılması, ayrıca 1977-78 yıllarında İslam İnkılabı sürecinde Şah'ın cinayetlerinin desteklenmesi ve İslam İnkılabı'nın zaferini engellemek için çeşitli komploların gerçekleştirilmesi ise Amerika'nın İslam İnkılabı öncesi yıllarda İran'da işlediği cinayetler ve gerçekleştirdiği komplolardan bazılarıdır.
İslam İnkılabı zaferi ardından elçiliği casusluk yuvasına dönüştürerek saldırgan müdahaleler ve girişimlerde bulunmak, İran mal varlıklarına el koymak ve Tebes askeri olayı ve Nuje darbesini tasarlamakla Amerika'nın müdahaleci eylemlerinden bazılarıdır. Amerika'nın desteğindeki münafıklar terör örgütü tarafından en az 27 bin kişinin şehit edilmesi, Saddam'ın İran'a saldırması için yeşil ışık yakılması, 8 yıllık Saddam'ın dayattığı savaşta çeşitli silah ve istihbarat yardımlarının sağlanması ve İran'a karşı kimyasal silah tedarik edilmesi, Amerika'nın İran petrol platformları ve tankerlerine saldırması yine insan hakları kurumlarının sessizliği sayesinde işlenen cinayetlerin örnekleridir.
Amerika'nın 1999, 2009, 2017 ve 2019 yıllarındaki fitneler ve kaoslar, İran'a zalimane yaptırımların uygulanması, ülkenin altyapılarına siber saldırıların düzenlenmesi ve IŞİD ile El-Kaide gibi terör gruplarının örgütlendirilerek silahlandırılması, Amerika'nın karnesine geçen utanç verici insanlık dışı eylemlerdir. Amerikalı tanınmış teorisyen ve düşünür Noam Chomsky'nin belirttiği gibi Amerika terörizmin bayraktarıdır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Seyid Abbas Rakçı bir tweet mesajında şöyle yazıyor. Son 3 yılda Amerika dünyanın her yerinde her İranlıyı kendi vahşi ve illegal yaptırımlarına maruz bırakmış ve fiili hükümette bu insanlığa karşı cinayet suçu ortağıdır. Diğer ülkelerin İran'la ticari ilişkilerini engellemek ve tehditte bulunmak, İran nükleer teknoloji endüstrisi Natanz tesislerinde sabotaj düzenlemek ve santrifüjleri tahrip etmek ve yok etmeye çalışmak CIA ve Mossad örgütleri tarafından gerçekleşen terör saldırılarıdır.
İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Şehit General Kasım Süleymani'ye terör saldırısı düzenleyen Amerikan ordusunun işlediği cinayet, organize devlet örgütünün bir başka örneğidir. Amerika, Siyonist rejimin suç makinesini kullanarak yaklaşık 10 yıl önceden itibaren 2010, 2011 ve 2012 yıllarında İran nükleer bilim adamlarına terör saldırısı düzenlemekle başladı. İranlı nükleer ve savunma bilim adamı Dr. Muhsin Fahrizade suikastı da bu cinayet zincirinin ardından gerçekleşti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin seçkin fizik bilim adamı Dr. Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran'ın yakınlarında Absert'te terör saldırısına maruz kaldı. Akademisyen ve seçkin fizik bilim adamı olan Dr. Fahrizade, koruma amaçlı nükleer, biyolojik ve kimyasal sivil savunma alanlarında çeşitli bilimsel yenilikler gerçekleştirdi. Şehit Fahrizade'nin son hizmetlerinden biri ilk yerli koronatest kitinin üretimindeki önemli rolüydü. Bu girişim ise korona salgınını kontrol etmede ulusal çalışmalarda büyük pay oldu.
Casusluk bilgiler ve istihbaratın toplanması için kurulan şebeke, özellikle nükleer bilim insanlarının deşifre edilmesi, ayrıca nükleer ve füze bilim insanlarına yönelik terör saldırıları, sanal ortamda İslam çehresini tahrip etmek için İran İslam İnkılabı konusuyla 1 milyar dolardan fazla masrafın CIA tarafından sağlanarak İslam İnkılabına karşı akım oluşturulması, Amerika'nın İran'a karşı sonu gelmeyen düşmanlıklarının devam ettiğini gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, Amerikan İnsan Hakları Haftası adlı sohbetimizin ikinci bölümünü dinlediniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 72. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler, sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarındandır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duruyoruz. Bugünkü sohbetimizde ise hidrosefali hastalığı üzerinde duracağız.
Hidrosefali terimi su anlamına gelen Yunanca hidro ve baş anlamına gelen sefalos kelimesinden gelir. Hidrosefalinin ana özelliği beyinde aşırı sıvı birikmesidir. Sudan kastedilen ise aslında beyin omurilik sıvısıdır ki beyni ve omurili çevreleyen berrak sıvıdır. Aşırı beyin omurilik sıvısı birikimi beyinde ventrikül adı verilen boşluklarda anormal bir artışa yol açar. Bu artış ve aşırı sıvı birikimi beyin dokusu üzerinde zararlı baskıya neden olur ve beyin dokusuna karşı gelişen sıvı basıncı hidrosefaliye neden olur. Tipik olarak beyin omurilik sıvısı beynin boşluklarına salgılanır ve boşlukları kaplayan zar tarafından emilir. Bu zar biriken sıvıyı emmezse veya sıvı tıkanırsa boşluklar dolar. Sıvı birikimi beynin sıkışmasına da neden olur.
Farklı hidrosefali türleri vardır. Anadan doğma hidrosefali doğumda meydana gelir. Fetal ve embriyo gelişimi sırasında veya genetik anormalliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan olayların veya etkilerin sonucu olabilir. Edinilmiş hidrosefali doğumda veya doğumdan sonra ortaya çıkar. Bu tip hidrosefali her yaştan insanı etkileyebilir ve yaralanma veya başka hastalıklardan da kaynaklanabilir. İletişim hidrosefali ise ventrikülden ayrıldıktan sonra beyin omurilik sıvısı akışının tıkandığı zaman ortaya çıkar. Böylece ventrikülleri birbirine bağlayan bir veya daha fazla dar geçitte beyin omurilik sıvısı akışı bloke edildiğinde ilişkisiz hidrosefali gelişir.
Esas olarak yetişkinleri etkileyen diğer iki tip hidrosefali şiddetlenmiş veya ex vacu ve normal basınçlı hidrosefalidir. Ex vacu hidrosefali bir felç veya travma beyne zarar verdiğinde ve beyin dokusu hasar gördüğünde ortaya çıkar. Normal basınçlı hidrosefali araknoid membran altında kanama, kafa travması, enfeksiyon, beyin tümörü veya cerrahi yan etkilerinden dolayı ortaya çıkabilir.
Hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak kalıtımsal bir genetik bozukluğuna bağlı olduğu veya nöral tüp komplikasyonları gibi edinilmiş bir bozukluğa bağlı olabileceği söylenebilir. Damar içi kanama gibi erken doğum komplikasyonları, menenjit, tümör, beyin travması gibi durumlar bu hastalığın diğer nedenlerindendir.
Hidrosefali semptomları hastalığın gelişmesine, hastalığa karşı dirence ve bireysel farklılıklara ve yaşa göre değişir. Bebeklerde hidrosefalinin en belirgin belirtisi genellikle genişlemiş baş çevresi veya genişlemiş bir kafadır. Diğer semptomlar kusma, uyuşukluk, sinirlilik, gözün içindeki sorunlar ve nöbetlerdir. Daha büyük çocuklar ve daha yaşlı yetişkinler beyin omurilik sıvısı biriktikçe kafatasları genişleyemediği için çeşitli farklı semptomlar yaşayabilir. Bu kişilerde semptomlar arasında kusma ile birlikte baş ağrısı, bulantı, papilla, ödeme veya optik sindirin bir parçası olan optik diskte şişme, balanik görme veya çift görme, denge sorunları, zayıf koordinasyon, yürüme bozukluğu, idrar kaçırma, aşırı yorgunluk, uyuşukluk, sinirlilik veya hafıza kaybı dahil olmak üzere kişilik veya öğrenme yeteneğindeki diğer değişiklikleri de demek mümkün.
Hidrosefalik klinik nörolojik değerlendirme ile teşhis edilir ve ultrason, beyin bilgisayarlığı taraması, MR ve basınç izleme teknikleri gibi kranial görüntüleme teknikleri kullanılarak teşhis prosedürleri gerçekleştirilir. Hidrosefali için en yaygın tedavi yöntemi cerrahidir. Ancak uygun bir diyet de durumu iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Vücuttaki sistemlerimize ve organların düzenli çalışmasına ve dengelenmesine yardımcı olan temel beslenme düzenini ve belirli gıdaları yeme alışkanlığını değiştirmek ve tedaviyi tamamlamak için girişimlerde bulunmak temel faktörlerden biridir. Diyet önemlidir çünkü yiyecekler yolu ile vücudu besleyerek toksinlerden, yağlardan ve sonunda biriken veya toksemi adı verilen koşullara neden olan önlenebilir kimyasallardan kurtulabilirsiniz.
Toksemi genellikle vücutta birikip insanı hastalığa daha duyarlı hale getiren kötü bir duruma neden olur. Rafine edilmiş şeker ve un, et, süt veya hayvan organlarından yapılan sosisler ve sucuklar, sirke, biber, kahve veya çikolata gibi uyarıcı gıdalar, işlenmiş yiyecekler veya atıştırmalıklardan kaçınılmalıdır. Taze sebze ve salatalar veya özleri, meyve suları, yağlı tohumlar ve çekirdekler, kuru yemişler, kepekli tahıllar, süt, soya, fındık, arpa, çay ve benzeri bir uzman tavsiyesi ile tüketilebilir.
Hidrosefali tedavisi genellikle bir şant sisteminin yerleştirildiği ameliyattır. Bu sistem beyin omurilik sıvısının akışını merkezi sinir sisteminden vücudun doğal dolaşım sürecinin bir parçası olarak emilebileceği başka bir bölümüne yönlendirilir. Şant esnek fakat sağlam bir plastik borudur. Şant sistemi bir şant, bir katerer ve bir valf içerir. Kateterin bir ucu beynin içindeki ventriküle ve boşluğu veya omuriliğin dışındaki beyin omurilik sıvısının bulunduğu bölgeye sokulur. Kateterin diğer ucu genellikle karın içine yerleştirilir ancak kalp boşluğu veya akciğerlerin etrafındaki beyin omurilik sıvısının boşaltılabileceği ve emilebileceği alanlar gibi vücudun diğer kısımlarına da yönlendirilebilir.
Kateter hizasında bulunan valf tek yönlü akışı sağlar ve beyin omurilik sıvısının miktarını düzenler. Sınırlı sayıda insan 3. ventrikulostomi veya ETV adı verilen bir alternatifle tedaviden yararlanabilirler. Bu yöntemde ameliyatları gerçekleştirmek için erişimi zor olan küçük alanları görselleştirmek için fiber optik teknolojisini kullanan küçük bir kamera olan bir nöroendoskop kullanılır. Doktorun ventrikülü görmesi sağlanır. Nöroendoskop istenilen pozisyona getirildiğinde küçük bir alet ventrikülün tabanında küçük bir delik açar. Bu da beyin omurilik sıvısının çıkmasına ve beyin yüzeyinden drenaja doğru akmasına izin verir.
Hidrosefali hastalığı bulunanların prognoz tahminlerinin yapılması zordur. Ancak unutulmamalıdır ki hidrosefalinin özel nedeni ve sonuç arasında ilişkiler olduğu kesindir. İlgili sonuçlar hakkında tahminlere sahip olmak tabii ki hidrosefalinin teşhisi ve başarılı tedavisiyle ilişkilidir. Şant ameliyatından sonra beyin omurilik sıvısı basıncındaki azalmanın beyin hasarını ne ölçüde önleyebileceği veya ortadan kaldırabileceği henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Etkilenen bireyler ve ailelere hidrosefalinin öğrenme ve fiziksel yetenek gelişmesi için risk oluşturduğunun farkında olmalıdır. Bununla birlikte bozukluğu olan birçok çocuk rehabilitasyon terapilerinden ve eğitim müdahalelerinden faydalanmakta ve sınırlı kısıtlamalarla yaşamaya devam etmektedir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.